Ayrım 17.
Oblomov işte olsun sözlerini üzüntüyle dinleyerek evet dedi. Hatırlıyorum. Evet söyledim sanırım bunları. Öyle ya Andrei, seninle bütün Avrupa'ya dolaşmayı kararlaştırmıştık. İsviçre'yi yaya gezecektik. Vezüv'de ayaklarımız yanacaktı. Herkülenyum'a inecektik. Ama deli şeylermişiz o zaman. Ne budalaca şeyler düşünmüşüz. Budalaca, Rafael'in Meryemlerine, Correggio'nun gecesine, Velvedere'nin Apollon'una bakarken gözleri yaşla dolan sen değil miydin? Sen değil miydin şunları söyleyen? Ah ya Rabbi, bu resimlerin asıllarını görmem nasip olacak mı? Michelangelo'nun, Tiziano'nun eserleri önünde, Roma'nın toprakları üstünde hayranlıktan ürperecek miyim? Burada ancak kış bahçelerinde görebildiğimiz o defneleri, servileri, limon ağaçlarını kendi topraklarında görecek miyim? İtalya'nın havasını, göklerinin maviliğini doya doya içecek miyim? O zaman kafanın içinden ne şahane havai fişekler yükselirdi. Budalaca şeyler ha? Evet, hatırlıyorum. Hatta bir gün elimden tutmuş ve bana bütün bunları görmeden ölmeyeceğimize yemin edelim demiştin. Hiç unutmam. Bir isim günümde bana JBS'den yaptığın bir çeviriyi getirmiş, bana ithaf etmiştin. Hala durur bende. Hatırlıyor musun? Matematik öğretmeniyle sınıfta kapanıp uzun uzun konuşurdun. Çemberleri, dörtgenleri bilmenin ne gereği olduğunu anlamak isterdin. Sonra matematikten vazgeçtin. İngilizce öğrenmeye başladın. Onu da yarı yolda bıraktın. Avrupa'ya gitmeyi, Alman üniversitelerini görmeyi tasarladığım zaman fırlayıp beni kucaklayan. Ellerime sarılıp seninle beraberim Andre. Sen nereye, ben de oraya diyen sen değil miydin? Sen her zaman biraz aktördün biliyor musun? İşte ben iki defa Avrupa'ya gittim. Bizim üniversitenin bütün basamaklarını çıktıktan sonra orta halli bir öğrenci olarak Bonn, Jena, Erlangen üniversitelerine gittim. Avrupa'yı kendi evim gibi tanıdım. Diyeceksin ki Avrupa'da seyahat etmek bir lükstür, herkesin harcı değildir. Ya Rusya? Ben bütün Rusya'da dolaştım. İşlerim, bir gün bırakırsın bu işleri. Hiçbir zaman, niye bırakayım? Sermayenin iki katına çıktığı zaman bırakırsın. Dört katına çıktığı zaman da bırakmam. Madem ki para kazandıktan sonra köye gidip rahat etmeyeceksin, ne diye çalışıyorsun öyleyse? Bu da köy oblomovluğu. Ya da bir mevkiye yükseldikten sonra hak edilmiş şerefli bir dinlenmeye çekilmek. Bu da Petersburg oblomovluğu. Peki insan ne zaman yaşar öyleyse? Ne diye hayatımızı berbat etmeli? İşin kendisi için, başka bir şey için değil. Çalışmak hiç değilse benim hayatımın gayesi. İçi, dışı, her şeyidir. İşte sen hayatından çalışmayı attın. Ne oldun sanki? Ben son defa olarak seni kurtarmaya çalışacağım. Bundan sonra gene de Tarantiyevlerle, Alekseyevlerle oturursan büsbütün yok olur gidersin. Ya şimdi kurtulursun ya da hiçbir zaman. Oblomov endişeli gözlerle dinliyordu. Dostu sanki ona bir ayna tutmuş, içinde kendini görüp korkmuştu. İçini çekerek, Andrei bana sitem edeceğine yardım et, halimden ben de şikayetçiyim. Bu sabah nasıl talihime ağladım, nasıl kendi mezarımı kendim kazdım görseydin bana öyle sitem etmezdin. Her şeyi biliyorum, anlıyorum. Ama gücüm, iradem yok. Bana iradeni, zekanı aşıla. O zaman istediğin yere götür. Belki senin peşinden gelebilirim ama yalnız başıma yerimden kımıldayamam. Hakkın var. Bu iş ya şimdi olur ya da hiçbir zaman olmaz. Bir yıl sonra iş işten geçer. Sen misin bunları söyleyen İlya? Prechistinki'den Kodino'ya yürüdüğün zamanlar ne çevik bir çocuktun, hatırlıyor musun? Orada bir bahçe vardı. İki kız kardeş hatırında mı? Onları götürdüğüm Rusolar, Schillerleri, Göteleri, Byronları, ellerinden aldığın Kotinleri, Genlisleri unuttun mu? Onlara önderlik etmek, zevklerini düzeltmek istiyordun. Oblomov kanepeden fırladı. Ne? Sen bunu da mı hatırlıyorsun? Unutur muyum hiç? Onlarla ne hayaller, ne umutlar, ne planlar kurmuştum. Hatta onlara kalbimden de söz ederdim. Ama sen yokken gülersin diye korkardım. Öldü ve bir daha dirilmedi. Nereye gitti bütün bunlar? Niçin bu ateş söndü? Anlamıyorum. Başımdan öyle büyük felaketler, kasırgalar da geçmedi. Hiçbir şey kaybetmedim. Vicdanımda hiçbir leke yok. Ayna gibi tertemiz. Gururumu kıracak hiçbir şey olmadı. Allah bilir niçin hayatım böyle harcandı gitti. Oblomov bir ah çekip devam etti. Biliyor musun Andrei? Benim içimde ne yakıcı ne de kurtarıcı hiçbir ateş yanmadı. Hayatımda hiçbir zaman başkalarınınki gibi gittikçe renklenen, parlak bir güne çevrilen bir sabah olmadı. Bir sabah ki yakıcı öğlesi geçtikten sonra yavaş yavaş soğusun ve kendiliğinden akşama karışsın. Hayır, benim hayatım sönmüş başladı. Tuhaf, fakat böyle. Kendim bilir bilmez sönmeye başladığımı hissettim. Sönüşüm dairede, evrak başında oturduğum zaman başladı. Sonra kitapları okuyup da onlarda hayatta kullanamayacağım gerçekler buldukça, dostlar arasında dedikodular, alaylar, soğuk, kötü, boş gevezelikler dinledikçe, gayesiz, sevgisiz toplantılara katıldıkça daha da kötü oldum. Mina'yla da hayatımı kuvvetlerime harcadım. Onu sevdiğimi sanarak gelirimin yarısından fazlasını israf ettim. Nevski bulvarında kürklü mantolar arasında bir aşağı bir yukarı dolaştığım zamanlar, evlenecek iyi bir kısmet olduğum için akşam toplantılarına çağrıldığım zamanlar, şehirden Sayfiye'ye, Sayfiye'den Gorohova Sokağı'na taşındığım zamanlar, hayatımı, kafamı boşu boşuna harcıyordum. İlkbahar benim için istakoz ve istiridye mevsimiydi. Sonbahar ve kış kabul günleriyle doluydu. Yaz gezintilerle geçerdi. Bütün hayat tembel ve rahat bir uykuydu. Gururumu da nerelerde kullandım. Ünlü bir terziye elbise ısmarlamakta, tanınmış aileler içine kabul edilmekte, Prens P'nin elini sıkmakta. Gurur hayatın tuzudur derler, gururum nereye gitti? Ya ben yaşadığım hayatı anlayamadım ya da bu hayatın hiçbir değeri yoktu. Daha iyisini de bulamadım, göremedim. Kimse de görmedi. Sen bir gelip bir kayboluyordun, kuyruklu yıldız gibi. Bense her şeyi unutuyor, ağır ağır sönüyordum. Stoltz artık alayla gülümsemesini bırakmış, Oblomov'u kaygılı bir sessizlik içinde dinliyordu. Oblomov devam etti. Demin bana yüzümün pörsümüş, tazeliğini yitirmiş olduğunu söyledin. Doğru, ben yıpranmış bir elbise gibiyim. Sebebi de ne iklim ne de iş yorgunluğu. 12 yıldır içimdeki ateş yakacak hiçbir şey bulamayınca kapalı kaldı. Kendi zindanını yaktı ve söndü. 12 yıl geçti sevgili Andrei. Artık bu uykudan uyanmak isteğini bile duymaz oldum. Stott sabırsızlandı. Niçin kendini çıkarmadın bu bataktan? Niçin susup oturmakta, ayak direyecek yerde kendini kurtarmadın? Kurtarıp da nereye gidecektim sanki? Nereye mi? Hiç değilse Volga'ya, köylülerin yanına. Orada yapılacak daha iyi şeyler var. Hayatın bir anlamı olurdu. Bir gayen, bir işin olurdu. Sibirya'ya, Şitka'ya bile giderdim ben olsam. Sen de insana her zaman öyle çetin yollar teklif edersin ki. Hem sonra yalnız ben mi böyleyim? Mihailov, Petrov, Semyonov, Stepanov, saymakla bitmez bir alay insan, hepsi böyle. Oblomov'un itirafları Stoltz'a dokunmuştu. Bir şey söylemedi, içini çekti. Biraz sonra, evet dedi, zaman insanları değiştiriyor. Ben seni bu durumda bırakmam artık, alıp götüreceğim seni. İlkin Avrupa'ya, sonra da köye. Bu göbeği eriteceksin, kendine geleceksin. Sonra da bir iş bulacağız sana. Oblomov bağırdı. Sahi. Gidelim, gidelim buradan. Yarın pasaportlarımız için dilekçeleri yazar veririz. Sonra da hazırlanırız. Seni yalnız bırakmayacağım artık İlya, işitiyor musun? Oblomov birden şaşarak, yarın mı olacak bütün bunlar? Bugünün işini yarına bırakma demek istiyorsun. Bu ne enerji? Ama bugün artık çok geç. Şaka bir yana, 15 gün sonra burada değiliz artık. Ne söylüyorsun birader? 15 günde olur mu hiç? Bir defa iyi kötü bir araba satın almak. Bırak beni düşünüp taşınayım, iyice hazırlanayım. 3 ay sonra gideriz. Araba mı satın alacağız? Daha da neler. Hudud'a kadar posta arabasıyla gideceğiz. Yahut belki gemiyle Lübeck'e geçeriz. Evet, öyle daha iyi. Avrupa'da ise çok yerde tren var. Ya ev, ya Zahar, ya Oblomovka. Bütün bunları bir yoluna koymalıyım. Stoltz gülerek, Oblomovluk, Oblomovluk bunlar dedi. Şamdanını aldı, iyi geceler deyip odasına gitti. Kapıdan çıkarken Oblomov'a döndü. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Unutma, dedi ve kapıyı ardından kapadı. Oblomov ertesi sabah uyanır uyanmaz zihninde ya şimdi ya hiçbir zaman sözlerini buldu. Kalktı, odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüdü, sonra misafir odasına girdi. Stoltz yazı yazıyordu. Oblomov, Zahar, diye bağırdı. Fakat Zahar sobasından atlayıp gelmedi. Stoltz onu postaya göndermişti. Oblomov tozlu masasının başına oturdu. Kalemi hokkaya batırdı, mürekkep yok. Kağıt aradı, kağıt da yok. Düşünmeye daldı. Masanın tozları üzerinde parmakları kendiliğinden bir şeyler yazdı. Oblomov yazdığını okudu. Oblomovluk. Hemen yazıyı koluyla sildi. Bu kelime gece rüyalarına girmiş, onu Baltazar gibi duvarlara ateşten harflerle yazılı görmüştü. Zahar geldi. Oblomov'u yatakta bulamayınca şaşırdı. Efendisine alık alık baktı. Bu alık bakışta da Oblomovluk yazılıydı. İlya İliç bir tek kelime ama ne kadar zehirli diye düşündü. Zahar her günkü gibi tarağı, fırçayı havluya aldı, İlya İliç'e yaklaştı. Oblomov öfkeyle çekil oradan dedi ve Zahar elinden fırçayı düşürdü. Tabi tarak da arkasından düştü. Zahar tekrar yatmayacak mısınız dedi. Yatağı biraz düzelteyim. Bana kağıtla mürekkep getir. Oblomov ya şimdi ya hiçbir zaman sözlerini düşünüyordu. Aklının ve iradesinin bu umutsuz çağrışı karşısında kendisinde arta kalan gücü ölçüyor, onunla ne yapabileceğini hesaplıyordu. Birkaç dakika kıvrandıktan sonra kalemi eline aldı. Köşeden bir kitap çıkardı ve bir saat içinde 10 yıldan beri okumadığı, yazmadığı, düşünmediği şeyleri okumak, yazmak, düşünmek isteğini duydu. Şimdi ne yapmalıydı? İleri mi atılmalıydı? Yoksa olduğu yerde mi kalmalıydı? Bu soru Oblomov için Hamlet'inkinden daha derindi. İleri atılmak, hırkasını yalnız omuzlarından değil, zihninden ve ruhundan atmak, tozları ve örümcek ağlarını yalnız duvarlardan değil, gözlerinden de silmek, dünyayı yeniden görmek demektir. İlk adımı nasıl atmalı? Bu işe nasıl başlamalı? Bilmiyorum. Olmuyor, hayır. Kendi kendimi aldatıyorum, kurtulmak elimde. Zaten Stoltz da burada ne yapacağımı söyler. Ne söyler acaba? Ne söyleyecek? Bu hafta birisini bul, tafsilatlı emirler yaz ve köye gönder. Oblomovka'yı rehine koy. Biraz daha toprak al, yeni inşaat planları gönder. Evini bırak, pasaport al ve 6 ay için Avrupa'ya git. Orada göbeğini erit, bu ağırlıktan kurtul. Bir zaman beraber düşündüğümüz hava içinde ruhunu temizle. Hırkasız, zaharsız, tarantiyevsiz yaşa. Çoraplarını kendin giy, çizmelerini kendin çıkar. Yalnız geceleri uyu. Herkesin gittiği yere git, trene bin, vapura bin. Sonra Oblomovka'da otur, ekimle hasadın ne olduğunu öğren, köylülerin niçin fakir, niçin zengin olduklarını anla, tarlaya git, seçimlere gir, işlerin başına, değirmene, pazarlara git. Bir taraftan da gazete ve kitap oku. İngilizler doğuya niçin bir gemi gönderdiler diye düşün. İşte söyleyeceği şeyler. İleriye atılmak bu demektir. Bütün ömrünce bunu yapmak. Elveda benim şiir dolu gayem. Bu hayat değil ki, kürek mahkumluğu. Boyuna gürültü, alev, ateş. Peki ama ne zaman yaşayacağım? Otursam oturduğum yerde daha iyi olmaz mı acaba? Yerimde oturmak, gömleğimi ters giymek, zaharın sobadan atlamasını işitmek. Tarantiyev'le yemek yemek, her gün biraz daha düşünmek. Afrika'ya seyahati hiçbir zaman bitirmemek. Tarantiyev'in ahbabı kadının evinde sakin sakin ihtiyarlamak. Ya şimdi, ya hiçbir zaman. Var olmak ya da yok olmak. Oblomov koltuğundan kalktı. Ayakları terliklerini hemen bulamayınca tekrar oturdu. 15 gün sonra Stoltz İngiltere'ye gitti. Oblomov'dan da dosdoğru Paris'e gitmek vaadini aldı. Lilyael için pasaportu hazırdı. Kendine bir seyahat paltosu ve şapkası ısmarlamıştı. Böylece işler bir hayli ilerlemişti. Zahar bir çift ayakkabı ısmarlayıp bir çiftine de pençe vurdurmak yeter diyor ve birçok deliller sayıp döküyordu. Oblomov bir battaniye, bir yün fanila, bir valiz satın almış, bir de yiyecek çantası almak istemiş. Fakat birçokları onu Avrupa'da hiç kimsenin yanında yiyecek taşımadığını söylemişti. Zahar dükkandan dükkana soluk soluğa koşuyor, bu arada bir hayli ufak parayı da iç ediyordu. Ama gene de Stoltz'a ve onunla beraber seyahatleri icat edenlerin hepsine küfürü basıyordu. Dükkanlarda ona buna tek başına ne yapacak bu adam orada diyordu. Hizmetçiler hep kızmış diyorlar. Bir kız nasıl çizme çıkarabilir? Beyin çıplak ayaklarına nasıl çorap giydirir? Başını sallıyor, favorilerini yanı açan gülümsemesi yüzünü kaplıyordu. Oblomov gayrete gelip neleri alıp neleri bırakacağının bir listesini çıkarmıştı. Tarantiyev mobilyaları Viborg tarafında oturan tanıdık kadının evine götürecek. Oblomov'un Avrupa'dan dönüşüne kadar 3 odaya kapatacaktı. Oblomov'un dostları kimi inanmayarak, kimi gülerek, kimi de telaşa düşerek "Gidiyor be, olur şey değil, Oblomov ayaklandı" diyorlardı. Fakat bir ay geçti, 3 ay daha geçti, Oblomov gitmedi. Gideceği günün arifesi dudağı şişmişti. "Bir sinek ısırmış olacak. Böyle bir dudakla insan gemiye binemez ya," dedi ve gelecek gemiyi beklemeye karar verdi. Ağustos geldi. Stoltz çoktan beri Paris'teydi. Oblomov'a umutsuz mektuplar yazıyor, cevap alamıyordu. Niçin acaba diye düşünüyordu. Belki de hokkadaki mürekkep kurumuştur, kağıt yoktur. Yahut belki cümlelerinde kiilerle dolaylar birbirine girmiştir. Yahut da şimdi ya da hiçbir zaman kelimelerinin sonuncusunu seçmiş, ellerini başının altına koyup uzanmış. Zahar da onu uyandıramamıştı. Hayır, Oblomov'un hokkası mürekkep doluydu. Masasında kendi el yazısıyla mektuplar, kağıtlar, hatta dilekçeler duruyordu. Hiç ki kullanmadan birkaç sayfa doldurmuştu. Rahat, hatta bazen güzel bir üslupla yazıyordu. Stoltz'la seyahat ve çalışma hülyaları kurduğu zamanlarda olduğu gibi. Sabah saat 7'de kalkıyor, okuyor, dışarıdan kitaplar getirip götürüyordu. Yüzünde ne uyuşukluk, ne yorgunluk, ne de can sıkıntısı görüyordu. Hatta yanaklarına kan, gözlerine ışık, cesaret yahut hiç değilse kendine güvene benzer bir şey gelmişti. Artık hırka giymiyordu. Tarantiyev onu diğer eşyalarla birlikte bahsettiği kadına götürmüştü. Oblomov sırtında hafif bir ceket, boynunda bir mendil oturup kitap okuyor yahut yazıyordu. Kravatının altında gömleğinin yakası kar gibi beyazdı. Sokağa çıkarken güzel bir elbise, zarif bir şapka giyiyordu. Neşesi yerindeydi. Kendi kendine şarkı söylüyordu. Neden acaba? Oblomov şehrin birkaç kilometre ötesinde bir sayfiyede oturuyor. İşte şimdi pencerenin önünde, yanı başında bir demet çiçek. Acele acele bir şeyler yazıyor. İkide bir fidanlar arasından patikaya bir göz atıyor. Tekrar yazmaya koyuluyor. Birdenbire patikanın kumları üstünde hafif adımlar işitiliyor. Oblomov kalemi atıyor, demeti yakalıyor, pencereye koşuyor. ''Siz misiniz Olga Sergeyevna? Şimdi geliyorum.'' diyor. Paltosunu, bastonunu kaparak kapıya koşuyor. Güzel bir bayana kolunu verip büyük çamların gölgesi içinde kayboluyor. Zahar bir köşeden çıkıyor, efendisinin ardından bakıyor. Sonra kapıyı kapayıp mutfağa gidiyor. Anisya'ya ''Gitti.'' diyor. ''Yemeğe gelecek mi?'' Zahar uykulu uykulu. ''Allah bilir.'' Zahar hep eski Zahar. Hep o kocaman favoriler, tıraşsız sakal, o kül rengi yelek, ceketinde hep o yırtık. Ama artık Anisya ile evli. Ya eski dostuyla arası açılmış ya da bir erkeğin evlenmesi gerekliliğine inanmıştı. Evlenmişti ama atasözünün tersine hiç değişmemişti. Oblomov'a Olga'yı ve teyzesini Stoltz tanıtmıştı. Onu ilk defa Olga'nın teyzesinin evine götürdüğü zaman orada misafirler vardı. Oblomov her zamanki gibi sıkıldı, ezildi, büzüldü. İçinden ah şu eldivenlerimi çıkarabilsem o da pek sıcak amma da yabanileşmişim yahu diyordu. Stoltz Olga'nın yanına oturmuştu. Olga tek başına lambanın yanında, çay masasından uzakta, bir koltuğa gömülmüş, çevresinde olup bitenlere ilgisiz görünüyordu. Stoltz'u gördüğüne pek memnundu. Onu gördüğü zaman gözleri parlamamış, yanakları kızarmamıştı ama yüzü tatlı bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Olga, Stoltz'a dostum diyordu. Kendisini her zaman eğlendirdiği için ona pek bağlıydı. Ama yanında kendisini pek çocuk hissettiği için ondan biraz çekiniyordu. Aklından geçenleri hemen sormaya cesaret edemiyordu. Stoltz ondan çok uzakta, çok yükseklerdeydi. Aralarındaki yaş ve zeka farkı genç kızın gururunu eziyordu. Stoltz da onun zeka ve ruh tazeliğine hayran olmakla kalıyordu. Olga onun için sevimli ve istidatlı bir çocuktan başka bir şey değildi. Bununla beraber Olga ile her kadından fazla konuşuyordu. Çünkü bu genç kız farkında olmaksızın sade ve tabii bir hayat sürüyordu. Huyunun iyiliği, gördüğü terbiyenin sağlamlığı sayesinde bütün düşünceleri, duyguları, arzuları, en küçük göz, dudak ve el hareketleri tabiydi. Belki de hayatta bu kadar güvenle yürümesi, yanı başında inandığı bir dostun bulunmasından, adımlarını onun sağlam adımlarına uydurmasından geliyordu. Sözlerindeki, düşüncelerindeki, hareketlerindeki sadelik ve tabilik pek az genç kızda görülebilirdi. Hiçbir zaman gözlerinde şöyle bir düşünce okunmazdı. Şimdi dudaklarımı biraz kıvırıp düşünceli duracağım. Bana böyle yakışıyor. Karşıma bir bakıp ürkeceğim. Hafif bir çığlık koparacağım. Herkes üstüme koşacak. Piyanoya oturup ayağımın ucunu göstereceğim. Olga'da hiçbir gösteriş, hiçbir yapmacık, sahtelik, nazlılık, hesaplılık yoktu. Bu yüzden de onu Stoltz'dan başka beğenen yok gibiydi. Danslarda çok defa canı sıkılır, tek başına otururdu. En cerbezeli delikanlılar bile onun karşısında susar, ne söyleyeceklerini, nasıl söyleyeceklerini şaşırırlardı. Çokları onu basit, dar kafalı, sadhi görürlerdi. Çünkü Olga hayat ve aşk üstüne büyük laflar etmez, beklenmedik güzel sözler söylemez, müzik ve edebiyatla ilgili kitaplarda okuduğu veya işittiği cümleleri tekrarlamazdı. Az konuşur ve yalnız kendi basit düşüncelerini söylerdi. Onun için parlak zekalı ve konuşkan erkekler ondan kaçarlardı. Durgun gençler ise tersine onu fazla zeki bulur ve ondan çekinirlerdi. Yalnız Stoltz onu güldürür ve durmadan konuşurdu yanında. Olga müziği çok severdi. Ama şarkılarını ya kendi kendine ya Stoltz'a ya birkaç okul arkadaşına söylerdi. Stoltz'a göre de herhangi bir artistten aşağı kalmazdı. Stoltz yanına oturur oturmaz odada Olga'nın tatlı, içten ve herkesi sebebini bilmeden saran gülüşü çınlamıştı. Ama Stoltz onu güldürmekle kalmıyordu. Yarım saat geçmeden Olga onu merakla dinliyor, daha büyük bir merakla da zaman zaman Oblomov'a bakıyordu. Bu bakışlar karşısında Oblomov utancından yerin dibine geçiyordu. Onlara yan gözle ve endişeyle bakarak neler söylüyorlar acaba benim hakkımda diye düşünüyordu. Tam gitmeye hazırlandığı sırada Olga'nın teyzesi onu masaya çağırdı. Yanına oturttu. Oblomov bütün misafirlerin bakışları altında kaldı. Gözleri Stoltz'u korkuyla aradı. Stoltz gitmişti. Olga'ya da baktı. Hep aynı meraklı bakışa rastladı. Hala bana bakıyor dedi. Ve yüzü kızararak üstüne başına baktı. Belki burnunda bir şey vardır diye mendilini çıkarıp yüzünü sildi. Belki çözülmüştür diye boyun bağını yokladı. Sık sık çözülürdü kör olası. Hayır, her şey yerli yerindeydi ama o hala bakıyordu. Bir uşak ona bir bardak çay ve bir tabak kurabiye getirdi. Oblomov utancını yenmek, rahat ve serbest görünmek istedi. Bu gayretle kurabiyelere öyle bir sarıldı ki yanında oturan bir küçük kız gülmeye başladı. Diğer misafirler eline aldığı bir sürü kurabiyeye meraklı bakıyorlardı. Oblomov şaşırdı. O da herhalde kurabiyelere bakıyor. Ben şimdi ne yapayım bunları? Gözlerini kaldırmadan Olga'nın yerinden kalkıp odanın öbür ucuna gittiğini gördü. Biraz ferahladı. Küçük kız ise kurabiyeleri ne yapacak diye gittikçe artan bir merakla ona bakıyordu. Bunları yiyip bitirmeli diyerek atıştırmaya başladı. Bereket versin kurabiyeler ağzında eriyiverdi. İki tanesi kalmıştı. Geniş bir soluk aldı ve Olga'nın gittiği yere bir göz attı. Aman yarabbi, heykelin yanında durmuş ona bakıyordu. Galiba daha serbestçe bakabilmek için mahsus o köşeye gitmişti. Onun kurabiye almaktaki beceriksizliğini fark etmişti. Yemekte Olga masanın öbür ucuna oturdu. Onunla hiç ilgilenir görünmedi. Ama Oblomov artık bakmıyor umuduyla gözlerini o yana çevirdiği zaman gene Olga'nın meraklı fakat tatlı bakışına rastladı. Yemekten sonra Oblomov Olga'nın teyzesiyle acele acele vedalaştı. Teyze onu ertesi gün için yemeğe çağırdı. Stoltz'a da söylemesini rica etti. İlya İliç eğildi, gözlerini kaldırmadan bütün salonu geçti. İşte piyano, yanında kapı. Ama gözlerini biraz kaldırınca Olga'nın piyanoya oturmuş kendine dikkatle baktığını gördü. Galiba gülümsüyordu. Andrei herhalde ona dün çoraplarımın tek eş olduğunu yahut gömleğimi ters giydiğimi söylemiştir diye düşündü. Bu tahminle canı sıkılmış bir halde eve döndü. Daha büyük bir sıkıntı yarınki davetti. Teyzenin önünde bir şey söylemeden eğilmekle daveti kabul etmiş oluyordu. O geceden sonra Olga'nın sabit bakışları Oblomov'un zihninden çıkmadı. Beyhude sırtüstü uzanıyor, en rahat, en tembel yatışıyla yatıyor, bir türlü uyuyamıyordu. Hırkasından nefret ediyor, zahara, tozlara, örümceklere kızıyordu. Fakir ressamları koruyan birisinin kendisine zorla sattığı birkaç kötü resmi duvardan indirtti. Çoktan beri kapalı duran bir storu kendi eliyle kaldırdı. Anisya'yı çağırıp pencereleri temizlemesini söyledi. Örümcekleri süpürdü, sonra yan yatıp bir saat Olga'yı düşündü.